Yenigün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Kasım 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugün programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler ikinci konu başlığımız olacak bugün. Spor yorumcusu Ali Kunak stüdyomuzda olacak ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda olacak ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri bize aktaracak. Bugün programımızın son konuğu İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur olacak. İran'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. İran'daki protestoları ve olası etkileri, bu protestoların nükleer anlaşmanın geleceğini nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti seferberlik başladı. 5 bakanın imzaladığı 75 maddelik mercan seferberliğiyle kadına yönelik şiddetle mücadele start aldı diyor Milliyet gazetesi. Bu ayıbı sileceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı mesajda. Kadına yönelik şiddet insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize, ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek. İnşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz dedi. Risk analiz modülü geliştirilecek, aile içi şiddet araştırması yapılacak, aile mahkemelerine yeniden iş dağılımı yapılacak, kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının entegrasyonu sağlanacak, din görevlileri tarafından baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla baba okulu seminerleri yapılacak, kadına yönelik şiddetle mücadele teknik kurulu kurulacak, 100 binin üzerinde insana seminer verilecek, muhtarların şiddetle mücadelede görev almasını teminen muhtarlara yönelik eğitim çalışması yapılacak, Diyanet'in vaaz ve hutbe planlamalarına kadının dokunulmazlığı ve onuru gibi konular olacak diyor Milliyet gazetesi. Bu 75 maddelik mercan seferberliğinden alınan bazı maddeleri manşetine taşımış. Hürriyet gazetesinin manşeti vali birader dedim ama kibirsiz. Öğretmenler günü töreninde oturuşunu beğenmediği yerel gazete muhabirine sen öğretmen misin birader diye soran, ardından düzgün otur diye azarlayan Konya valisi Hürriyet'e konuştu diyor Hürriyet gazetesi. Ablam, ağabeyim, dayı ve teyze çocuklarım da öğretmen. Öğretmenlere karşı duygularımın bilinmesini isterim. Konuşmaya gece boyunca hazırlanmışım. Salona girdik, konuşmaya başlayacağız. En ön sırada bir kişi ayak ayak üstüne atma değil, yatar şekilde oturmuş, kafasını da koymuş, ayaklarını 90 derece uzatmış, konsantrasyonum bozuldu. Siz öğretmen miydiniz dedim, evet dedi. Birader demişim, kibirle ilgisi yok. Kardeşçe yakışıyor mu der gibi konuştum. Fırça yok, azar yok, bağırma yok, dışarıya çıkarma yok. Muhabir olduğunu söyleseydi üstünde durmazdım zaten. Çocuk üzülmüş, daha yumuşak kelimelerle söyleyebilir ya da törenden sonra uyarabilirdim. Keşke olmasaydı diyor. Hürriyet gazetesinin manşet haberinde Vali Cüneyt Orhan Toprak. O alkış hiç yakışmadı başlığı var. Eğitim bir senden Karlıer ile eğitim işten Yiğit Konya valisini ve o sözleri alkışlayan öğretmenleri eleştirdi. Nazif Karlıer, vali konuşmasıyla alkışa zorladı. Protokolden gelen alkış başlangıcına öğretmenler kibarlık gösterip başladı. Ama hoş bir şey değildi, biraz zorlamayla alkış geldi diyor. Özgür Ulaş Yiğit ise, alkışlayan öğretmenlere bir lafım var, Fakir Baykurt'un bir sözü var. Öğretmen yalvarmaz, boyun eğmez, el açmaz, ders verir. Öğretmenlik bilincinde olmaları gerekirdi diyor Hürriyet gazetesinin haberi. Sabah gazetesinin manşeti battıkça yalana sarılıyor. Kılıçdaroğlu her çamur atışında kendisi çamura batıyor. Külliyede görüşme kumpasında da kendi sözünü inkar edip hedef saptırmaya çalıştı. Bugün Türkiye, Başkan Erdoğan'a hedef alan kumpasın CHP'de üretildiği gerçeğini gördü. Külliyede gizlice bir CHP'li gitti, yalan haberini sızdıran kişi bile Kılıçdaroğlu'na doğrulattım diye açıklama yaptı. CHP'li İnce de komplo CHP Genel Merkezi'nde pişirildi, CHP bu pisliği temizlemeli dedi. Gözler daha önce olay doğrudur, ismi açıklamam diyen Kılıçdaroğlu'na çevrilmişken o ise suçluluk telaşıyla yeni yalana sarıldı. Erdoğan'ın partimi karıştırmak istediği doğrudur dedim sözüyle gerçeği karartıp külliyeyi hedef almaya çalıştı. CHP lideri yalan ve iftira siyasetine bir halka daha ekledi diyor Sabah gazetesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. CHP'de parti içi rakipleri yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız. Bunun hiçbir yerinde Cumhurbaşkanlığı makamı ve AK Parti yok. Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor. Bu güçlü bir özür olmalı dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Star gazetesinin manşeti Kılıçdaroğlu kendini yalanladı, köşeye sıkıştı, yine çark etti. Külliyede görüşme iddiasına doğru diyen Kılıçdaroğlu olay yalan çıkınca geri adım attı. İnce'nin şerefsiz kumpası CHP'deki çete kurduğu açıklamasıyla zor durumda kalan CHP lideri söylediklerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Kirli senaryonun CHP'de parti içi muhalefeti sindirmek için kurulduğu ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu iyice köşeye sıkıştı. Rahmi Turan'ın iddiası üzerine görüşmeyi önce doğrulayan CHP Genel Başkanı olayın yalan çıkması üzerine bilindik tavrını sergileyerek çark etti. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum diyen Kılıçdaroğlu yanlış anlaşıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu kirli senaryoda oklar kendisini gösterince Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için doğrudur dedim açıklamasıyla hedef şaşırtmaya çalıştı. Muharrem İnce'nin kendisini ve CHP içindeki çeteyi hedef alan çok ağır ithamlarına hiç değinmeyen Kılıçdaroğlu sadece sözlerim çarpıtıldı demekle yetindi. Akşam gazetesinin manşeti tatil pozu. CHP sözcüleri külliyeye giden CHP'li yalanını kabul etmek yerine polemik arayışına girdi. Engin Özkoç İnce'yi Tuncay Özkan akşamı hedef aldı. Akşam o tatilin fotoğrafına ulaştı. Akşamdaki yattaki tatil haberine Tuncay Özkan yalan, böyle bir tatil gerçekleşmemiştir diye cevap verdi. Engin Özkoç ise dedikodun yalan, kanıtlanmazsan namertsin diyerek Muharrem İnce'yi hedef aldı. Ancak tatil polemiğiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özkan'ın Marmaris'te kendisine tahsis edilen villada sezon boyunca defalarca kaldığı, bu süre içinde de Engin Özkoç dahil çok sayıda ismi ağırladığı öğrenildi. İddiaya göre Özkoç'a bir iş adamı tarafından tahsis edilen yat 24 Temmuz'da Selimiye'ye demir attı ve burada bir görüşme gerçekleşti diyor Akşam Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin manşeti kanser avcısı Türkler buluşları dünyaya umut oldu. Hastaların hayat kalitesini artıran, kanseri durduran ve yeni ilaçlar üzerinde çalışan Türkler bilim dünyasında çığır açıyor. Profesör Doktor Semir Beyaz, kanser tedavisine Türk parmak izini bırakan bilim adamlarımızdan, obezite ve yağlı beslenmenin bağırsak kök hücresindeki etkisini ortaya koyan Beyaz, kansere yakalanma riskini azalttı. Profesör Doktor Atilla Soran ise diğer organlara sıçradığı için ameliyat edilemeyen meme kanseri hastalarını operasyonla hayata bağladı. Profesör Doktor Ercüment Ovalı bağışıklık hücresinin genetiğini değiştirip kanserle savaşır hale getirdi. Tedavi müspet sonuç verdi. Profesör Doktor Besim Öğretmen ise vücudu yaşlandıran ve kanser yapan mekanizmaları çözdü. Geliştirdiği ilaç hastalığın son evrelerinde kullanılacak. İlacın kanseri durdurması ve yaşlanmayı yavaşlatması bekleniyor demiş Türkiye Gazetesi haberinde. Yeni Şafak gazetesinin manşeti olağan şüpheliler. CHP Genel Merkezi'nde kurgulandığı ortaya çıkan Muharrem İnce külliyeye çıktı kumpası henüz aydınlatılamadı. İnce'nin partideki bir çeteyi işaret etmesi dikkatleri olağan şüphelilere çevirdi. Ankara kulislerinde Oğuz Kağan Salıcı, Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak gibi isimlerin içinde bulunduğu 10 Aralık hareketi işaret ediliyor demiş Yeni Şafak gazetesi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bünyesinde yer aldığı bu hareket sık sık CHP'yi ele geçirmeye çalışmakla suçlanıyor. İddialara göre 2020'deki kurultay öncesinde mahalle ve ilçe delege seçimlerinde İnce'ye yakın isimler seçildi. Bu nedenle kumpasa İnce'nin önünü kesmek isteyen Kılıçdaroğlu da destek verdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Bir de suskunlar başlığı var. Skandalda İnce ve olağan şüpheliler arasında atışma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sessizliği ise kuşku uyandırıyor. Her topa giren İmamoğlu tarafların yıpranmasını ve öne çıkmayı umuyor. Sessizliğe dikkat çeken diğer isimler ise Selin Sayık Böke, Bülent Tezcan, Levent Gök ve Haluk Koç. Yeni Akit gazetesinin manşeti ben kazandıkça FETÖ engelledi. Hayalleri çalınan bir imam hatiplinin feryadı. FETÖ'nün kamudan temizlenmesine yönelik çalışmalar sürerken hainlerin yıllar önce hayatını kararttığı insanların mağduriyeti de devam ediyor. Bunlardan biri olan imam hatipli Ahmet Rıza Tataroğlu, hakimlik ve kaymakamlık hayalini 3 defa nasıl engellendiğini Akit'e anlattı, diyor Yeni Akit gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti CHP'nin sır teknesi. Geçtiğimiz Haziran ayında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ev sahipliğinde CHP'nin iki genel başkan yardımcısı, bir grup başkan vekiliyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel bir yatta bir araya gelip yaptıkları tatil Ankara'nın siyasi gündeminde ilk sırayı işgal ediyor. Milat gazetesinin manşeti yaşlı, hamile ve çocuk mahkumlara yeni model, ev hapsi. Cezaevlerinin ıslah işlevini etkinleştireceklerini kaydeden Bakan Gül, şiddet içermeyen suçlardan mahkum olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi için çalıştıklarını söyledi. Diriliş Postası bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. İsrail Kıbrıs'ın iki yakasını da fişlemiş başlığı atılmış Diriliş Postası'na. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde casus bir kamyonet aracılığıyla 1 milyon telefon numarası ve bu telefonlardaki tüm kayıtların çalındığı açıklandı. 2 milyon dolar değerindeki yazılım Larnaka'da İsraillilerin oturduğu bir apartmandan çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti verilerine de sızıldığı belirtiliyor.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Ankara'nın gündemi yine oldukça hareketli. Ankara'da bugün gözler Beştepe'de olacak. Zira 2019 yılının son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor olacak. Saat 15'te başlayacak MGK toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Toplantının gündeminde Suriye'deki güvenli bölge, terörle mücadele, S-400, F-35 ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yansımaları olacak. CHP'de kumpas tartışması sürüyor. Bu nedenle Ankara'da gözlerin çevrileceği ikinci adres yine CHP olacak. Beştepe'ye giden CHP'li iddiası ana muhalefette kumpas tartışmasına döndü. Beştepe'ye gittiği iddia edilen Muharrem İnce, CHP içinden kendisine iftira atıldığını öne sürüyor. Bildiğiniz gibi kumpasçının açıklanması talimatını vermişti Muharrem İnce. Avukatı Ankara'da bugün suç duyurusunda bulunacak. Bu nedenle gelişmeleri takip ediyor olacağız. Mecliste grup toplantıları var bugün. Saat 9.45'te İyi Parti, 11.45'te AK Parti grup toplantıları olacak. 12.45'te HDP ve saat 13.30'da da CHP grup toplantısı gerçekleştirecek. Siyasi partilerin liderleri meclis kürsüsünden önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bir taraftan 15 Temmuz darbe girişimi davaları da devam ediyor olacak. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişim davalarında bugün jandarma genel komutanlığı davası var, görüşülecek. Darbe girişim sırasında 9 vatandaşın şehit olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın öldürülmeye çalışıldığı jandarma genel komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davada sanıklar mütalaya karşı son savunmalarına başladı. Mütalada 175 sanığın 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez de müebbet hapsi isteniyor. İşte bu nedenle gözler bir taraftan da yine adliyede olacak. Jandarma Genel Komutanlığı davası ile ilgili ayrıntılar gün içerisinde bültenlerde yer alacak.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, günaydın.
Evet, bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Bir kere gündemde ilk sayfada, gazetelerin ilk sayfalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Katar ziyareti var. Orada bir kere önemli anlaşmalar imzalandığı bilgisi var. Bir Türk-Katar müşterek komutanlığını ziyaret ettiği ve yeni bir kışla açıldığı Halid bin Velid adında bir kışlanın olduğu bilgisi var. Orada önemli temaslar gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl değerlendireceksiniz?
Biliyorsunuz Arzu Hanım, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler iyinin ötesinde. Bunu özellikle Katar'ın Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri marifetiyle ambargo uygulanıp adeta boğulmak istendiği dönemde gördük. Türkiye'nin kararlı duruşu, müdahalesi ve desteği sayesinde Katar bu ambargo ve tazyikten kurtuldu. Türkiye Körfez bölgesinde genel olarak bu bahsettiğimiz diğer ülkelerin davranışlarına rağmen işbirliğini, dayanışmayı esas alan ve bu bölgede barış, ekonomik işbirliği esasında stratejik yakınlaşmayı esas alan bir çerçeve çiziyor. Katar bu çerçeveye uygun bir yerde duruyor Türkiye ile beraber. Ne yazık ki bazı Körfez ülkeleri böyle bir işbirliğinde bulunmak bir yana hem Türkiye ile ilişkilerinde hem bölge ile ilişkilerinde hem Katar ile ilişkilerinde çok tahrip edici bir yerde duruyorlar. Bu tahrip edici yer onları netice itibariyle çok ciddi bir konuma savurdu ve bölgede çatışmanın tarafı haline geldiler. Halbuki Türkiye'nin baştan itibaren telkin ettiği, çerçevesini çizmeye çalıştığı hatta yürünseydi bugün bu ülkeler mesela İran'la bu düzeyde çatışmayacak, aralarında bu derece gerginlikler yaşanmayacak ve bu derece İsrail'in nasıl söyleyelim yanlış politikalarını destekler bir noktaya savrulmayacaklardı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu istikamette düzelirler ama Türkiye'nin Katar'la yakınlaşmasına paralel bir şekilde bu tür ülkelerin Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya yönelik gayrimeşru bir takım faaliyetleri karşısında mücadele edecek bir kararlılıkta olduğunu geçtiğimiz günlerde işte bu ülkelerin adeta hani bir tür ajanı olarak faaliyet gösteren bir ismin kırmızı bültenle aranması marifetiyle yeni bir noktaya taşındığını da ifade edelim. Yani Türkiye bir yandan işbirliğine, dostluğa, stratejik düzeyde yakınlaşmaya açık ama diğer yandan da bölgeye ve bilhassa kendisine, Türkiye'nin bütünlüğüne, Türkiye'nin rejimine yönelik saldırılar karşısında çok kararlı bir mücadele yürütme azminde. Bu iki hani yüzü olan bir politikayı devam ettiriyor Türkiye. Bir yandan dostluk, yakınlaşma, diğer yandan da bununla bağdaşmayan tavırlar karşısında da açık, net bir mücadele.
Evet, peki hocam. Günübirlik bir ziyareti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye'de ve Milli Güvenlik Kurulu toplanacak bugün. Gündem maddeleri arasında muhabirimiz Demet Sağlık Geçit sıraladı Milli Güvenlik Kurulu toplantısını. Bu toplantıyı değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Şimdi uzunca bir süredir Türkiye'nin milli güvenlikle ilgili problemlerini biraz önce konuştuğumuz konu da bu çerçevede değerlendirilebilir. Ele alıyoruz. Türkiye özellikle Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'de kurulmak ve aynı zamanda sadece Suriye'yi değil Doğu Akdeniz'den Irak'a kadar olan bir alanda Türkiye'yi kuşatmak maksadını esas alan koridoru parçaladı. Böylece orada hani daha önce zaman zaman hortlayan Türkiye'yi Orta Doğu'dan koparma ve aynı zamanda Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik bir takım projeleri hayata geçirme senaryoları çok ağır bir zarar aldı. İşte hatta bir yüzyılda bu işler geriye gitti diye yabancı basında yazanlar dahi oldu. Şimdi Türkiye bu çerçeve içerisinde kendisine yönelik, kendi bütünlüğüne, bekasına yönelik saldırılar karşısında çok güçlü artan bir ivmeyle mücadele yürüttü. Bunun neticelerini alıyor. Barış Pınarı Harekatı'nı sadece sahada her türlü tahminin ötesinde kısa sürede çok az kayıpla etkin bir şekilde başarmanın yanı sıra bunun siyasi diplomatik neticelerini de Türkiye topluyor. Ama aynı zamanda o Barış Pınarı Harekatı'yla eş zamanlı olarak onun öncesinden itibaren başlamış Türkiye'nin içerisinde yürütülen bir terörle mücadele var. Bu terörle mücadelede çok önemli noktalara gelindi. Türkiye'deki terörist unsurların sayısı 500'lü rakamlara düştü. Bu uzunca bir süredir yakalanmamış bir rakamdı. Irak'ta yürütülen pençe harekatı ile devam eden Pençe Harekatı'nın yanı sıra Irak'taki terörist unsurların bulunduğu alanlara da çok yakın hava unsurlarının takibi ve ateş gücüyle devam eden bir operasyon var. Burada da örgütün bütünlüğünü, bu bölgeler arasındaki geçişini, kadro takviyesini, lojistiğini neredeyse kesmiş durumda Türkiye. Bu Irak'ta da artan bir ciddi baskı var. Keza Suriye'de bu Barış Pınarı Harekatı'nın yanı sıra Fırat'ın batısında daha önce gerçekleşmiş Afrin'deki, Cerablus'taki harekat bölgelerine de terörist PYD, YPG, PKK'nın bir takım saldırılarının olduğunu görüyoruz. Bir yandan taciz ateşi, diğer yanda sivil unsurlara yönelik bombalı eylemler gerçekleşiyor. Birçok sivil insan ölüyor veya ağır yaralanıyor. Bunların da herhalde değerlendireceğini söyleyebiliriz. Keza Türkiye Doğu Akdeniz'de adeta Türkiye'nin bileğini bükmek, egemenlik hakkını tartışmaya açmak maksadıyla yapılan oradaki işbirliğinin karşısında da çok net bir tavır sergiledi. Bu net tavır sayesinde bir yandan egemenlik haklarını savunuyor, orada petrol, doğalgaz arıyor. Diğer yandan da bunun arkasında çok güçlü bir donanma kuvvetinin olduğunu gösteriyor. Donanma da orada boy gösteriyor. Yani sadece Doğu Akdeniz'de değil ama bilhassa Doğu Akdeniz'de boy gösteriyor. Ve aynı zamanda savunma sanayinin artan marifetleri sayesinde bu Türkiye'nin bütün bu operasyonları diğer ülkelerden bağımsız bir şekilde yürütebilecek bir kabiliyette olduğunu görüyoruz ve bu kabiliyetin giderek arttığını görüyoruz. İşte dün ve bugün Ankara'da hava savunma sistemi ve savunma sanayinin bir takım yeni çalışmaları çerçevesinde yürütülen bir takım tatbikatlar söz konusu. Bütün bunlar Türkiye'nin güvenlik konularındaki artan kapasitesini gösteriyor. Milli Güvenlik Kurulu muhtemelen bütün bunları değerlendiren ve bu başarıların altını çizmekle beraber kararlılık vurgusuyla bu işi, bu karar operasyonları, buradaki mücadeleyi devam ettireceğini ifade eden bir zeminde gerçekleşecek.
Evet, şimdi bir de tabii bugünkü toplantıdan sonra yapılacak açıklamaları da yine programımızda değerlendireceğiz. Bir diğer tabii önemli gündem maddesi iç siyasetle ilgili. İç siyasetle ilgili gündem maddesinin odağında ise CHP var. Orada yaşanan gelişmeler var. Bugün çeşitli ayrıntılarıyla manşetlere yansımış. Nasıl değerlendireceksiniz? Geçen haftadan beri konuştuğumuz bu olayı.
Vallahi Arzu Hanım, aslında her gün yeni bir takım veriler çıkıyor ve her yeni veri açıklama CHP'li CHP Genel Merkezi'nin aktörlerinin hani pozisyonları bizi şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi yani iş baştan sona garabet ve genel olarak CHP'nin bütün değişim iddialarına rağmen değişmeyen bir özünün bu işte kumpas, komplo, içerideki iktidar mücadelesinde her türlü tavrı meşru görerek kendi Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve hani CHP'liği konusunda hiçbir tartışmanın olamayacağı bir kişinin parti içi iktidar mücadelesinde nasıl hani kurban edilmeye çalışıldığını çok net gördük. İşin çok tuhaf tarafı şu Arzu Hanım, mesela bir grup, birkaç kişi şu veya bu sebeple, kişisel husumet ya da rekabet sebebiyle böyle bir şey yapabilir. Şaşırtıcı olan taraf şu Arzu Hanım. Partinin içerisinde bu yanlıştır, bu çıkmaz bir yoldur, Cumhurbaşkanı adaylığımızı yapmış, partili, CHP'li olduğundan kimsenin şüphe duymadığı bir kişiye bunun yapılmaması lazım diyen aktörler çıkmıyor. Yani bu CHP'deki ana akım haline gelemiyor. Şimdi burada hani mağdur olan bir isim var. Çünkü hakkında bir iftira atıldı. O iftira sürecine bakıyorsunuz. Bu iftira da dışarıdan atılmış değil. Yani bu da partinin içerisinden ve hani genel merkezle ilişkili, anladığımız kadarıyla genel başkanın da bilgisi dahilinde olan bir iftira söz konusu. Sonra bunun iftira olduğu anlaşılıyor. İftirayı atan kişi yanlış yaptım diyor gazeteci. Rahmi Turan işte CNN Türk'te, Habertürk'te yanlış yaptığını söylüyor. Hatta özür diliyor. Fakat buna rağmen şimdi bu özür de olunca iftiranın hani hedefi olan Muharrem İnce açıklama yaptı. Partisine de bu yeni bilgiler ışığında kendisiyle beraber hareket etmeye, kendisini aklamaya davet etti ve tabii aynı zamanda bu iftirayı atan partinin içerisinde de ayağı olduğunu ifade ettiği kendince çetenin deşifre edilmesini ve CHP'den ayıklanmasını istedi. Bu meşru bir talep. Şimdi hal böyleyken CHP Genel Merkezi toplandı. Bu talebi yeni bilgiler ışığında, bu itiraf ışığında yani bunu iddianın yanlış olduğunu gazetecinin kendisi itiraf ettiği halde kalktı hem Muharrem İmce'yi suçladı hem de işte Cumhurbaşkanı'nı AK Parti'yi suçladı. Yani burada Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti'nin veya şimdi mesela AK Parti'ye yakın basını da suçluyorlar. Bunların hiçbir dahli yok. Yani bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden kaynaklanan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi'ndeki başyazarın hani yazdığı, böylece kamuoyunun gündemine giren bir tuhaf iftira ve komplo. Şimdi şeyi de çok tuhaf Arzu Hanım. Şimdi Muharrem İnce'nin hali hazırda böyle evet kongre olacak vesaire kurultay olacak ama böyle bir gücü yok. Fakat şu anlaşılıyor. CHP'deki bu hizip yani herhangi bir gücü olmasını değil alternatif olabilecek bütün unsurları adeta ezip yok etmek istiyor. Ve bunu yaparken de ölçüsü yok. Şimdi ben mesela gerçekten hani insan hayretle karşılıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'de bir açıklama yaptı. Herkes aslında o açıklamada henüz Rahmi Turan itiraf etmeden, Muharrem İnce bu tür bir açıklama yapmadan, bu sert açıklamayı yapmadan önce konuştu Sayın Kılıçdaroğlu. Ben doğrusu şöyle bir şey bekliyordum. Orada kendi yaptığı hataları, CHP'nin içerisindeki bu hizbi, efendim İnce'nin deyişiyle çeteyi ve Sözcü'deki bu yayını, işte Rahmi Turan'ı eleştirerek Muharrem İnce'ye sahip çıkacak ve aynı zamanda hani bunun Cumhurbaşkanlığıyla AK Parti ile ilişkisi olmadığını ifade edecek bir hani durumun gerçekçi bir değerlendirmesini yapmasını bekliyorduk. Çünkü her şey ayan olmuştu, her şey ortaya çıkmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu hiç böyle yapmadı. Kalktı, bu konuyu tartışmak yerine Cumhurbaşkanı'na bir takım hakaretler eşliğinde kendisini televizyonda tartışmaya davet etti. İyi de tartışılacak konu ne? Burada bir konu var yani siz onu hani açıklığa kavuşturun. Partinizin içindeki bir konu. Bunu Cumhurbaşkanı'yla neyini tartışacaksınız? Bir de şimdi Arzu Hanım biraz geriye gittiğimizde Sayın Kılıçdaroğlu bu Sözcü'deki açıklamadan önce Sözcü'yü övüyor. Yani sonra işte İsmail Küçükkaya televizyonda kendisine soruyor. Bu konudan haberdar mısınız? Evet diyor. İnanıyor musunuz? Evet diyor. Şimdi mesela insan hani gerçekten anlamakta zorlanıyor Arzu Hanım. Bu televizyonda sayın değerli dinleyicilerimiz YouTube'dan bulabilirler İsmail Küçükkaya ile yaptığı görüşmeyi. Yani orada çok açık bir şekilde evet diyor. Bunu tasvip ediyor. Kim olduğunu da biliyorum diyor. Şimdi dün itibariyle İsmail Saymaz'a Hürriyet'te bir açıklama yaptı. Ben öyle bir şey demedim diyor. Yani televizyonda gördüğümüz kendisinin yaptığı açıklamayı yokmuş gibi ben öyle bir şey demedim. Ben başka bir şey dedim diyor. Yani insan gerçekten anlamakta zorlanıyor. Yani bu belli ki hani tevil edilemeyecek büyük bir hata yapılmış. Bu büyük bir hatayı şimdi hani tevil edemeyeceklerine göre ve anladığımız kadarıyla hani bu birkaç kişinin işi de değil. Yani genel merkezde, genel başkanın da bilgisi dahilinde olan bir şey. Şimdi bunu nasıl tevil edecekler, bunu nasıl kapatacaklar, bunun gayreti içerisinde düşmüşler. Bir takım başka bu konuyu değiştirip başka şeyler, Türkiye'nin meselelerinden bahsedelim diyorlar. İyi de bu meseleyi açan sizsiniz. Yani kimse Türkiye'nin meselelerini konuşmayalım demedi ki. Bu tartışmayı başlatan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Yani Fox TV'de Bu meseleyi Rahmi Turan'ın yazdığı yazıyı kamuoyunun gündemine taşıyan, patlatan Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı oldu. Dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu o zaman bunu yapmasaydı, yani bu bir iddia araştırılsın deseydi mesela, en azından veya Muharrem İnce bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır, partilimizdir, ben böyle bir şeye inanmıyorum demiş olsaydı, bu tartışma daha başlamadan bitecekti. Bu tartışmayı dolayısıyla açanlar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Dolayısıyla hani şimdi bu durumu derleyip toparlamak, temizlemek Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine kalan bir şey. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bunu temizlemezse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hani rekabete açık bir siyaset yapmanın imkanının kalmadığı gibi bir kanaat ortaya çıkacak. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine olmayacak.
Peki hocam, bakalım önümüzdeki süreçte neler konuşulacak, takip edeceğiz. Çok teşekkür
Ben
ediyoruz
teşekkür ederim. İyi
programımıza
yayınlar.
katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Ali Kunak stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sporun gündemine takımlarımızın Avrupa kupalarındaki maçlarıyla başlayalım. Bugün maçlar var. Galatasaray Kulüp Brüj'le karşılaşacak. Diğer takımlarımızın da var tabii ki maçları.
Perşembe günü.
Nasıl değerlendireceksiniz bu maçları?
Şimdi bu sene Avrupa kupalarında Türk takımları olarak gerçekten iyi bir dönem geçirmiyoruz. Galatasaray 32 tane, bunu daha önceki yayında da söylemiştim. Yine aynı durumdayız maalesef. 32 tane Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım içerisinde şu anda gol atamayan tek takımımız. Ve Galatasaray zor bir dönemden geçiyor. Sakatlar, cezalılar, eksikler nedeniyle kadro kurmada da büyük problem yaşıyor Fatih Hoca. Dünkü basın toplantısında da bunu söyledi. Hakikaten Galatasaray'ın şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bir oyuncu oynatmak, bir için Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncu oynatmak için sene başında o oyuncunun isminin verilmesi lazım. Ve UEFA'ya sene başında 20 kişilik kadro veriliyor. Bu kadronun dışında kimse Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyor. Galatasaray'ın elinde vermiş olduğu kadrodan şu anda 8 kişi oynayamayacak konumda. 5 tane de ismi yazılmamış var. 13 kişi Galatasaray'ın kadrosunda eksik var. Şimdi dün Galatasaray'da hoca dedi ki 13 kişi eksiyiz dedi. Dediği doğru. Bu akşam maça 14 kişiyle çıkacak Galatasaray. Yani sadece 3 tane yedeğimiz olacak. Zor bir durum. Evet. Maç çok önemli. Niye önemli? Galatasaray'ın tamam ya da devam bakımından önemli. Biz şu maça çıkarken Galatasaray 4. 1 puanı var. Buruş bizim bir üstümüzde 2 puanı var. Şimdi biz Buruş'u yenersek UEFA'nın son 32 turuna katılma şansını elde edecek Galatasaray. Çünkü bundan sonra birer maçlar kalıyor. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray Paris Saint Germain'le oynayacak. Buruş da Real Madrid'le oynayacak. İki takımın da puan alamayacağını hesaplarsak, bu diğer iki takımın güçlü olduğunu düşünerek, bu maç Galatasaray'ın devam edebilmesi için bir final anlamı taşıyor bir yerde. Allah kolaylık versin. Maç İstanbul'da. Bunun avantajı var tabii ki. Galatasaray seyircisi, Galatasaray stadının ambiyansı bizim avantajımız. Dezavantajlarımıza gelince takımın motivasyonsuzluğu, sakatlar ve son dönemdeki alınan başarısız sonuçlar. Ama Galatasaray'ın bir şeyi var. Geçmişten gelen bir istatistiği var. Eğer Avrupa Kupası maçından önce içerideki oynadığı maçta yenilirse Avrupa Kupası'nda başarılı oluyor. Geçen hafta Başakşehir'e yenildi. Belki de bu akşam onun vermiş olduğu bir motivasyonla ve artık çünkü son kertik. Ya tamam ya devam. Oyuncular için de büyük kariyer. Oyuncuların takımın kalifiye olması oyuncuların da transfer pazarında kendilerini göstermek için bir fırsatları olacak. Ama elenirlerse dönecekler. Kendi Galatasaraylıların kendi tabi annelerinin ligine dönecekler. Yani ligimize dönecekler bir yerde. Galatasaraylılar bir dönem öyle derdi. Evet. Çünkü Avrupa Fatihi'ydi. Hatta evet. UEFA Şampiyonası, evet. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takım zamanında. Diğer takımlarla böyle esprili şeyler, konuşmalar, diyaloglar olduğu zaman siz annenizin liginde oynuyorsunuz, biz Avrupa liginde oynuyoruz derlerdi. Galatasaray için bu maç hakikaten dönüm noktası. Diğer takımlarımızın maçlarına gelince, Perşembe günü UEFA liginde 3 takımımız mücadele edecek. Trabzon Getafe ile oynayacak. Trabzon'da oynayacak maç. Trabzon kapattı defteri. Ünal Hoca da zaten dünkü demecinde şey demiş. Yani genç bir takımla çıkacağım. Gençlere fırsat vereceğim demiş. Daha önceki oynadığı maçta da aynı şey yapmıştı. Ha yenerse Getafe'yi yenme şansı var Trabzon'un. Ülke puanına katkısı bu olur. 3 puanlık galibiyetin karşılığı UEFA'dan gelecek maddi bir gelir var. Onu elde ederler. Ve takımın Avrupa'da bir galibiyet alması kendi hanesinde bir kariyerdir. Trabzon'un ama son dönemlerde ligde de konuşuruz. İyi bir havası var. İyi bir maya tuttu Trabzon'da. Seyirci desteğiyle birlikte Getafe karşısında ben favori olduğunu düşünüyorum. Başakşehir şu anda takımlarımız içerisinde en iddialı ve en başarılısı Avrupa Kupalarında. Neden derseniz grup birincisi. 7 puanla grup birincisi. Roma deplasmanında. Roma'da grupta 3. 4 puanı var. Ama o grubun enteresan bir puanı var. 4 takımın da üste çıkma şansı var. Puanlar birbirine çok yakın. 7, 5, 4, 4 diye gidiyor bildiğim kadarıyla. Başakşehir'in bu maçtan bir galibiyet olmasa bile beraberlik alması Başakşehir'in üst tura garantilemesi bakımından son derece önemli. Kalan bir maç için Başakşehir'e bir beraberlik yetiyor. Bu olmasa bile, burada yenilse bile bir sonraki maçta Başakşehir'in bir üst tura çıkacağını düşünüyorum. Beşiktaş da defteri kapattı maalesef. Trabzon'la birlikte kötüyüz yani bu sene. Kulüpler bazında evet. Maalesef kötüyüz. Bratislava ile içeride oynayacak. 4 maç oynadı. Grup dördüncüsü, pardon, beşinci maçımızı oynuyoruz. Hala 0 puan. Yani 0 puanlı bir takım daha var koskoca UEFA Ligi'nde. Bratislava daha hemen Beşiktaş'ın üzerinde. Beşiktaş'a baktığımız zaman son 6 haftalık dönemde Beşiktaş'ın inanılmaz bir çıkışı var. Bunu ligi değerlendirirken de konuşuruz. Bu hızla Bratislava karşısında bir galibiyet alıp yine biraz önce Trabzon için dediğimiz UEFA'dan gelecek gelir. Artı kendi seyircisi önünde alınacak bir galibiyet ve takım motivasyonu açısından son derece önemli. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz.
Umarız güzel bir sonuçla döner bütün takımlarımız. Biraz da Spor Toto Süper Lig'e bakarsak neler söyleriz acaba?
Evet, Süper Ligimiz futbol kalitesi olarak biraz alt seviyede gidiyor ama çekişme ve heyecan son derece üst seviyede. Baktığımız zaman ilk 8 takım alttaki 10 takımdan biraz kopmuş gibi görüyoruz. 24 puanlı Demir Grup Sivasspor lider. 8. takım Galatasaray 19 puanda. Yani 5 puan fark var. Bu 5 puanlık skala 2 haftada kapanacak bir skala. Nitekim zaten Alanya Spor en üstteydi 2 hafta önce. Liderdi. Şimdi 7. sırada. İki haftadan beri alınan başarılı sonuçlar orada onu 7. sıraya getirdi. Alanyaspor'u. Sivas Spor iki haftadan beri lider. Bu ligimize değişik bir hava getiriyor. Bu hoşa giden bir durum. Neden derseniz yıllardan beri alışmışız biz. Dört büyükler. İşte son birkaç seneden beri Başakşehir onların içine girmişti. Beş takım olmuştu. Şimdi bakıyoruz 8 takım şeyde ön planda. Bu iyi bir şey. Neden derseniz o dört büyüklerin zamanında kadro kuramamalarından kaynaklanıyor. Aslında dört büyüklerin kendi hatalarından kaynaklanıyor bu. Diğer iyi yönetilen takımlar. Mesela bir Demir Grup Sivas Spor hakikaten maddi bakımdan borcu olmayan bir takım. Kulüplerin borçlarını ödemelerini zamanında yapan bir takım. Futbolcuya parasını zamanında ödemek çok önemli bir durumdur. Yani sadece futbolcu değil, o kulübün personeli, aşçısı, çaycısı, güvenlikçisi hepsi ödemesini zamanında aldığın zaman kulüp olarak bakmayın, bir kurum olarak bakın, bir şirket olarak bakın. Yani personelinize zamanında maaş verirseniz personelinizden randımanı iyi alırsınız. Şimdi kulüplerimize baktığımız zaman maalesef hiçbirinde bu işler düzenli gitmiyor. Bir iki kulüp var bu işleri düzgün yapan. Onlar da işte örnek Sivas Spor mu yıllardan beri hakikaten bu konuda çok dengeli bir bütçe planlamasıyla yola çıkıyorlar ve onu uygulayarak eksi vermeden bütçelerini tam sıfıra sıfır denk getiriyorlar. Zaman zaman da kasalarına para koyuyorlar ve düzenli gidiyor. Gençler Birliği yıllar boyu öyle gitti. Rahmetli İlhan Cavcav döneminde öyle gitti. İlhan Başkan vefat edeli 2 yıl oldu. 2 yılda deniz bitti. Çin takım boştu.
Evet, onun gösterdiği yoldan gitmeyince demek ki.
Yani şimdi böyle mi oldu? Böyle oldu. Puan durumuna baktığımız zaman bu hafta Kasımpaşa'yı deplasmanla yendiler. 3 puan aldılar da o da Hamza Hamzoğlu'nun gelmesiyle takım bir hava kazandı. Bir takım bir kendine geldi. Ama düşme potasyonu.
Neyse 13. sıraya çıkmış evet, ama. Düşme potasyonu
en alttaydı, içindeydi. Ankara Gücü mesela. Şimdi yılların Ankara Gücüsü. Türkiye liglerinde belki çok büyük camia olarak sayacağımız 5-6 kulüpten bir tanesidir Ankara Gücü. İkinci ligde oynarken 20 bin, 25 bin seyirciye oynuyordu. Geçen hafta Trabzon maçında baktığımız zaman fulldü Eryaman Stadı. Ankara seyircisi bakımından çok büyük bir camia. Geçen hafta borç açıkladılar. 324 milyar lira Ankara Gücü'nün borcu var. Yani 40 tane şu anda FIFA'da ödemediği transfer borcu var. Dosyası var. Onlar kapandıktan sonra transfer dosyası tahtası açılacak, transfer yapabilecek. Kötü yönetimler kulüplerimizi buraya getiriyor. İyi yönetimler üste getiriyor. Örnek mi Demir Grup Sivas Spor, örnek mi Alanya Spor, örnek mi Malatya Spor. Baktığımız zaman rahatlıkla şu 5 takımın içinde aslanlar gibi mücadelelerini yapıyorlar.
Evet, hem de işte iyi yönetilemeyen takımlar hem içeride hem dışarıda kötü sonuçlar
maalesef,
alıyorlar.
Maalesef
şöyle
öyle oluyor.
Uzaktan yani, baktığımızda manzara
bu aslında bugünün olayı değil. O son 10 yılın getirdiği bir birikimden kaynaklanıyor. Maçlara tek tek bakarsak eğer Cuma günü açılış maçında Galatasaray Başakşehir ile başladı ligimiz. Başakşehir yendi Galatasaray'ı. Galatasaray sanırım 60 maçtan beri ilk defa kendi stadında bir yenilgi aldı. Bu da Galatasaray için bir devrin kapanması gibi bir şey diyebiliriz yani. Ama tabii eksikler, işte motivasyonsuzluklar, biraz önce Şampiyonlar Ligi'nden konuşurken Galatasaray hakkında söylediklerimiz hepsi burada da geçerli. Burada önemli bir kamuoyunu meşgul eden önemli bir gelişme oldu. Başakşehir'in yedek futbolcusu Barcelona'lı, eski Barcelona'lı Galatasaray'da Arda Turan dargın olduğu, yıllardan beri konuşmadığı, hatta demeçler birbirlerine böyle sitemler gönderdikleri Fatih Hoca'sının gitti elini öptü maçtan önce. O da onu kucakladı, yanaklarından öptü ve ikili arasında bir barışma oldu ve şöyle bir beklenti oluştu. Devre arasında Arda Turan Galatasaray'a geri mi geliyor diye. Bu da bir parantez içerisinde belirtmemiz gereken bir konu. Trabzon Ankara'da Ankara Gücü rahat geçti. Ankara Gücü'nün durumu evet seyircisi büyük ama işte borcundan bahsettik. İyi değil. Kadrosu zayıf. 3-0 gibi net bir skorla. Trabzon bunca eksiğine rağmen, bunca sakatına rağmen hakikaten gençleri, tecrübelileri ve yabancılarıyla birlikte, şehir halkıyla birlikte tam bir birliktelik oluşturdular. Herkes birbirine kenetlendi ve bunun meyvesini yiyor Trabzon. Eksik de olsa, yarım takım da olsa çıkıyor, aslanlar gibi mücadele ediyor ve puanını alıyor. Konya'da Beşiktaş 1 puan aldı. Son derece önemli bir puan. Beşiktaş'ın çıkışı çok enteresan. 12 haftalık periyotta ilk 6 hafta Beşiktaş sadece 5 puan kazanmış. İkinci 6 hafta 16 puan kazanmış. Yani ikinci 6 haftada oynadığı 6 maçın 5'inde galibiyet, bir beraberlik almış ki inanılmaz bir çıkış. Evet. Abdullah Avcı ve futbolcu bu da bir motivasyon. Hı-hı. Neden kaynaklanıyor? Hı-hı. Yönetimin değişmesiyle birlikte ödemeler yapıldı.
Her yani, şey maddiyata bakıyor.
Tabii yani, şimdi yani bahsettiğiniz gibi parayı aldığı zaman insanlar daha istekli çalışıyorlar. Hı hı. Futbolcular daha istekli oynuyor. Bu çok önemli bir faktör. Hı hı hı. Bir rahatlama geldi takıma. Takımda o çok da iyi olmayan kadroya göre oldukça başarılıydı. Peki. Böylece de ligimiz hızla
sonra
devam ediyor.
Sonra devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Spor yorumcusu Ali Kunak bizlerleydi.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Türkiye son günlerde mazlum halkların adeta son kalesi olarak mücadele veriyor. Tarihinden gelen mirasla gönül coğrafyasındaki gelişmelere kayıtsız kalmamaya çabalıyor. Tam da bu nedenle programımızda başta bölgemiz olmak üzere küresel gelişmeleri Türkiye'nin penceresinden görmeye, önce anlamaya, sonra da anlamlandırmaya çalışacağız. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05, çarşamba Türkiye saatiyle 2.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.
TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara çok bulutlu ve yağmurlu 11, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 18, İzmir çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17, Erzurum parçalı ve az bulutlu 7, Amsterdam yağmurlu 11, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Bağdat az bulutlu 22, Berlin yağmurlu 9, Kiev parçalı bulutlu 0, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Londra hafif sağanak yağışlı 16, Madrid hafif sağanak yağışlı 16, Mekke az bulutlu 32, Moskova az bulutlu -3, New York az bulutlu 13, Paris sağanak yağışlı 12, Pekin az bulutlu 5, Roma az bulutlu 17, Saraybosna az bulutlu 12, Viyana hafif sağanak yağışlı 10 ve Zürih sağanak yağışlı 11 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün tamamıyla gündem Kıbrıs müzakerelerine ve yeni sürece çevrilmiş durumda. Bildiğiniz gibi dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Berlin'de bir araya geldi. Gayri resmi üçlü zirvenin konusu referans kavramları idi. Özellikle Tramontana süreci çöktükten sonra yeni bir sürecin oluşabilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geçici bir özel danışman atamıştı. Jane Holyoot da işte olası yeni bir müzakere sürecinin temelini oluşturacak olan referans kavramlar hakkında her iki liderle adada zaman zaman buluşmuş ve bu referans kavramları oluşturmaya çalışmıştı. Bu referans kavramlarda iki tarafın anlaşabilmesi ve bunların belirlenebilmesi için Berlin'de liderler bir araya geldi. Uzun bir aradan sonra 3 saat sürdü toplantı. Guterres önce liderlerle ayrı ayrı görüştü. Arkasından da iki liderle bir araya geldi ve 3 saatlik toplantının ardından bir açıklama yaptı. Aslında beklenen referans kavramların bu toplantıda teyit edilmesi, en azından bunlar üzerinde anlaşmaya varılması idi. Ancak bu ne yazık ki gerçekleşmedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı yazılı açıklamaya bakacak olursak bir takım kazanımlar da yok değil. Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri herhangi bir çözümde siyasal eşitliğin önemli olduğuna vurgu yaptı. Ama siyasal eşitliğin yalnızca belirli kurullarda, örneğin ülke yönetiminin en üstü olan Bakanlar Kurulu'nda eşit sayıda temsil edilmek olmadığını, özellikle kararlara etkin katılım konusunda her iki tarafında eşit miktarda hak sahibi olması gerektiğini dikkat çekti ki geçmişteki bir takım örneğin 716 sayılı 1991'deki BM kararına da atıfta bulundu. Bu Türk tarafının öteden beri söylemiş olduğu bir şeydi. Çünkü nüfus dağılımı nedeniyle Rum tarafının daha çok nüfusa sahip olması, Türk tarafının daha az nüfusa sahip olması nedeniyle kararlara etkin katılımın, dönüşümlü başkanlığın bu siyasal eşitliğin olmazsa olmaz parçalarından biri olduğuna vurgu yapıyordu ki bu BM'nin genel sekreteri Guterres'in açıklamasına girmiş oldu. Peki onun dışında Berlin görüşmesi hakkında ne söylenebilir? Aslında bu kazanın dışında herhangi bir yol ilerlenemediği çok rahatlıkla söylenebilir. Çünkü öncelikli olarak referans kavramları üzerinde her iki tarafta anlaşamadı. Ayrıca 5+1 yani garantör devletlerin de katılımıyla Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir geniş Kıbrıs konferansı, daha önce Cenevre'de yapıldığı gibi bir konferans yapılmasının da bu üçlü zirvede karara bağlanması söz konusuydu. Bu da gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Akıncı toplantının ardından yaptığı açıklamada şuna dikkat çekti. İngiltere'de bir Brexit süreci var. Türkiye'nin kendine özgü sorunları var. Yunanistan'da yeni bir hükümet var. Bizde de seçim var. Dolayısıyla bütün bunları dikkate alarak genel sekreter bir hazırlık yapacaktır. Ama özellikle bizdeki Nisan ayında yapılacak, Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra olacaksa olacaktır bu beşli konferans dedi. Yani ben inanıyorum genel sekreter çok kararlı dedi ama beşli konferans için tarihi 2020 Nisan'ından sonrası olarak işaret etti. Dolayısıyla o zamana kadar Sayın Antonio Guterres bir takım hazırlıklar yapacak. Garantör ülkelerle de görüşecek. Buradaki iki tarafla da görüşecek. Ama şimdilik Birleşmiş Milletler'in yeni bir müzakere süreci başlatmak için sürdürdüğü bu çabaların aslında çok da istenen sonucu vermediği bir anlamda çabaların yerinde saydığını söylemek mümkün. Bakalım Antonio Guterres bu söz konusu 6 ay içerisinde ne gibi hazırlıklar ve görüşmeler yapacak ve başta doğalgaz sorunu olmak üzere kendi çizdiği ve 30 Haziran 2017'ye tarihlenen Guterres çerçevesi dahilinde yeni bir müzakere süreci başlatabilecek mi? Ama şunun da altını çizmek lazım. Bu daha öncekine benzemeyecek şeklinde Türk tarafının sürekli olarak bir uyarısı da vardı. Başta bir takvime bağlanmış olması, sonuç odaklı olması, iyi aşamalandırılmış olması ve ucu açık olmaması şeklindeydi bu yeni müzakere sürecinin. Bunun da metne girmiş olması ve Antonio Guterres tarafından aşamalandırılmış, iyi aşamalandırılmış, sonuç odaklı yeni bir müzakere süreci için çalışmalarımız devam edecektir demesi de toplantının bir başka kazanımı olarak öne çıkıyor. Şu an gerek tüm gazeteler, televizyonlar, sosyal medya dün akşamki bu toplantıyı ve bu toplantının olası sonuçlarını konuşuyor ve buna ilişkin yorumlarda bulunuyor. Deyim yerindeyse bütçe görüşmeleri meclise devam etmesine rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve aslında Adana genelinde tek gündem maddesi dün akşamki toplantıydı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, sizinle İran'ı konuşacağız. İran'ı son zamanlarda çok sık konuşuyoruz sizinle.
Evet.
Çünkü orada çok önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Son zamanda protestolar var İran'da. Bugün gazetelere baktığımızda şimdilik sona ermiş görünüyor diyor bu protestolar için. Ama İran yönetiminden de bazı ülkelere bir gözdağı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a kırmızı çizgilerini geçerlerse yok edecekleri açıklaması var, bir gözdağı var. Neden yaşanıyor bu protesto gösterileri? Oradan başlayalım.
Yani sizin de dediğiniz gibi aslında daha sık konu konmaya başladık programa. Çünkü İran sürekli gündemde ve bunlar da hep bizim son bir yıldaki programlarda sürekli İran'ın içinde bulunduğu zor ekonomik koşullardan bahsediyoruz. Bunun da temeli İran'la Amerika arasında veya İran'la aslında 5+1 arasında ama temelde Amerika arasında imzalanan o kapsamlı ortak eylem planı dediğimiz nükleer anlaşmadan Amerika'nın çekilmesi, çekilmekle kalmaması, İran'a çok ağır yaptırımlar uygulaması, petrol satışında içeren İran'ın petrol satamaması gerçekten çok düşük seviyelerde. Yani ya şöyle söyleyeyim, yaptırımlarından önceye oranla %10'a falan düşmüş durumda petrol satışı, kaçak satışlar. Bu ekonomiyi felç durumuna getirdi. Bir yıldır direnmeye çalışıyorlar. Tabii Mayıs 2019'da aslında sıfıra düştü, bu seviyeye düştü ama işte 6 aydır direnmeye çalışıyorlar. Ekonomi zor durumda, İranlı yetkililer bunun farkında. Farklı açılardan direnmeye çalışıyor. Zaman zaman askeri gerilimi tırmandırıyor. Körfez'deki saldırılarda işte Reuters'ın dün verdiği o Aramco saldırısına ait detaylarda görüldüğü gibi Körfez'deki tankerlere el koyma, Amerikan drone'u düşürme. Zaman zaman farklı içeride tedbirler almaya çalışıyor. Zengin kesimin üzerindeki vergileri arttırmaya çalışıyor vesaire. Bu direnme stratejisinin bir ayağını da benzin fiyatlarına zam oluşturuyordu. Çünkü benzin fiyatları İran'da çok düşük fiyattaydı. Sudan daha ucuzdu. Yani bakkaldan aldığınız 1 litrelik su, benzinciden aldığınız 1 litrelik benzinden çok daha ucuzdu. Böyle bir şey pahalıydı su benzinden. Böyle bir durum sürdürülemezdi. İran çünkü sübvanse ediyor benzini. Normalde üretim fiyatı bu değil. Devletin cebinden sürekli bir para çıkıyor. Bu ucuz olma hali tüketimi çok fazla arttırıyor. Yani müthiş bir petrol, benzin tüketimi var, israfı var. Çok eski araçlar, çok eski motosikletler, çok eski müthiş bir tüketim var. Artı bu ucuz olmasının getirdiği kaçak olayı var. Çünkü İran'ın komşuları işte Afganistan gibi, Irak gibi, Türkiye gibi hatta benzin fiyatları buralarda çok daha pahalı. Kaçakçılar için müthiş bir fırsat. Tankerlerle, farklı yollarla bu benzini dışarıya kaçırıyorlar. Bütün bunlar İran ekonomisine olan yükü arttırıyordu. Hükümet de ani bir kararla, ki bu ani kararın da arkasında farklı sebepler olduğu söyleniyor. İşte bir takım perde arkası bilgiler, istihbari bilgiler söyleniyor. Ona da değiniriz belki. Hükümetin bir tür ayaklanma girişiminden haberdar olduğu, bunu öne çekmek için benzine ani bir zam yaparak hazırlıklar tamamlanmadan, çünkü bu gösteri ayaklanma girişimi çabalarının önümüzdeki Şubat'taki seçimler öncesi olacağı, seçimler döneminde İran'ın karışma niyeti olduğu ama böyle bir şey yaparak öne çektiği düşünülüyor. Bu yönde haberler var. Böyle bir olayla tetiklemiş oldu. Dediğimiz gibi ekonomi zor durumda zaten ve yıllardır benzine zam yapılmıyordu. Buna rağmen enflasyon seviyesi %50'lerdeydi. Dolayısıyla bu zamla birlikte bu çarpan etkisi yaratacak. Önümüzdeki yıl belki %100, %150, %200 belki enflasyon göreceğiz birçok kalemde. Çünkü daha şimdiden dediğim gibi ortalama %50'ydi. Bazı maddelerde çok daha yüksekti, halkın doğrudan günlük ihtiyacını karşılayan bir takım maddelerde. Dolayısıyla şurası kesin, İran halkının hissettiği ekonomik baskılar daha artacak. Burada hiçbir şey yok, şüphe yok, bu kesin. Ama bunun siyasi sonuçları ne olur? Hani bu gösteriler farklı siyasi sonuçlara yol açar mı, açmaz mı? Yalnızca burada kalır mı? Çünkü beklenti o yönde, Trump'ın beklentisi o yönde. İran'ın işte suçladığı Suudi Arabistan gibi, İsrail gibi bölgesel İran'ın düşmanlarının beklentisi bu yönde. İran'a böyle bir ekonomi baskı yapalım. İran halkı zaten sokağa çıkmaya meyilli bir halk. Daha önce çeşitli defalar gördük. Devrim yaptılar. 40 yıl önce çok büyük bir devrim yaptılar. Ondan sonra birçok sokak hareketleri var. Acaba böyle bir şeye yol açabilir mi? Böyle bir sonuç alabilir miyiz? Hatırlayacaksınız Trump'ın sürekli söylediği, İranlılarla ben
masaya eninde sonunda oturacağım, şartlarımı kabul edecekler ve bunun için acelem yok diyordu. O acelem yoktaki en önemli etken bu işte. Yani Amerika yapacağını yaptı. Zaten müthiş ağır baskılar uyguluyor. Dolayısıyla İran eninde sonunda bu baskılara dayanamayacak. Olabilir ama şu anda gördüğümüz İran'ın bekle gör diyebileceğimiz bir siyaset izlediği neyi bekliyor? Amerikan seçimleri belki bekliyor. İşte Kasım 2020'de Amerika'da seçimler olacak. Belki Trump gibi böyle çok sert birisi değil de daha demokratların arasından Obama'ya yakın bir isim gelirse belki daha uygun şartlarda masaya oturabileceğini düşünüyor İran. Onu deniyor olabilir. Çünkü bizim gördüğümüz İran ekonomisini takip etmeye çalışıyoruz yakından. Gerçekten ekonomik veriler çok kötü. O kadar kötü ki daha önce de konuşmuştuk. Hükümet artık ekonomik veri yayınlamıyor. Yani çünkü işte otomotiv sektörü tamamen felç olmuş durumda, üretim durmuş durumda. Emekliler başta olmak üzere birçok sabit gelirli kesim maaşını alamıyor. Ülkenin çok bölgesinde küçük çaplı işçi hareketleri var. Maaş protestoları, bunlar siyasi temelli şeyler, gösteriler değil ama. Dolayısıyla bu durum gerçekten İran açısından sürdürülemiyor ekonomik olarak. İran ne yapar? Yine yaz aylarında gördüğümüz gibi askeri gerginliği mi artırır? Çünkü bu yönde de haberler var. Geçtiğimiz günlerde Amerikan ordusundan da böyle bir açıklama geldi. İran önümüzdeki dönemde yine askeri gerginliği artırabilir diye. Çünkü İran oraya çekerse çatışmayı, gerginliği bir şekilde üzerinde, Amerikan üzerinde baskı oluşturabileceğini düşünüyor. Özellikle Amerikan seçimlerinin o sürecine, ön seçimlere girildiği dönemde Trump'ın üzerindeki baskıyı artırabileceğini düşünüyor olabilir. Hı hı. Böylece Trump'ı taviz vermeye zorlayabileceğini düşünebilir. Ama bunlar dediğimiz gibi farklı ihtimaller mevcut. Şu anda hani hangisi olacak çok net değil. Çok net olan, dediğim gibi, İran üzerindeki ekonomik baskı artıyor. Bu doğrudur. İlk tur ayaklanma girişimi bastırıldı. Hükümet çok sert bastırdı. Onu görmek lazım. Az önce dediğim gibi çok geniş kapsamlı gösteriler değil ama ülkenin hemen hemen her yanında. Ve yine dikkat çeken bir şey, 2017 ile 2009 ile çok farklı bir olay. Ölü sayısı çok fazla. Ölü sayısının çok fazla olduğu ölü haritaları da gördük. Yani ölü sayısının olduğu coğrafyaya baktığımızda da çok fazla anlam ifade ediyor. Ahvaz gibi Arap azınlığının olduğu, Kürt şehirlerinde, Kürtlerin olduğu bölgelerde ölü sayısı çok fazla. Bu organize muhalefetin sokakta olduğunu gösteriyor. Bunlar önemli. Muhtemelen yeni dalgalar gelecek. Çünkü sorunlar orada. Doğrudur. Dış mihraklar gerçekten bundan suistimal etmeye çalışıyorlar, kullanmaya. Ama o sorunlar orada olduğu müddetçe, gittikçe kötüleştiği müddetçe bir şekilde o ana gövde halk da ilerideki dönemde gerçekten sokağın bir riski var.
Peki bu olayların, protestoların şimdi durulmuş gibi görünen ama ileride yeni dalgaların gelmesi ihtimali endişesi olan bu protestoların iç politikaya etkisi ne olabilir?
İç politikaya etkisi ne olabilir? Yani birçok etkisi olabilir. Çünkü şimdi İran'da önümüzdeki Şubat ayında seçimler var. Meclis seçimleri. Orada muhtemelen gündeme gelecektir. Şimdi reformcu kanadın itirazları var, ruhani eleştirileri var. Yani işte bu internetin bir hafta kesilmesi, yani 83 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Bir hafta boyunca interneti kesiyorsunuz. Dünya ile irtibat artık malum hep internet üzerinden. Neden böyle sert tedbir alındığına yönelik, neden işte İran basınının bir iki gazete hariç gösterileri görmediğinden şikayet ediliyor. Hatta bir tanesinin manşeti öyleydi, gördüm. Hemşeri gazetesiydi zannediyorum. Yani halkın sesi gazetelerde, basında yok. Halkın sesi duyulmadı diye. Bu yönde itirazlar var. İşte bir takım Kürt milletvekillerinin, Kürt milliyetçiliği tavırlarıyla bilinen milletvekillerinin istifa haberleri var. İstifa ettikleri olaylara tepki olarak, çünkü o bölgelerde yönelmişti. Bütün bunlar seçimlere katılımı nasıl etkiler? O oran çok düşer mi?
Bir de Mahmut Ahmedinejad'ın protestoculara desteğinden bahsediyordu dün gazeteler.
Evet, evet. Bulanık suda balık avlama. Mahmut Ahmedinejad'ın en çok sevdiği şeylerden biri. 2009'daki o milyonluk gösterileri bastıran isim. Yalnızca o zaman çok daha barışçıldı. Ben Tahran'daydım, gösterileri gördüm. Böyle yağmalama, saldırı olayları çok daha azdı. Buna rağmen çok sert şekilde bastırılmıştı. Öyle bir ismin şimdi hak, hukuk, özgürlükler demesi aslında İran'da da çok fazla şey bulmuyor, karşılık bulmuyor. Çünkü geçmiş ortada. Yani bunu bir Mir Hüseyin Musevi dese, ev hapsinde malumunuz Mehdi Kerrubi dese veya işte Hatemi dese hatta karşılık bulur. Çünkü bunlar daha özgürlük yanlısı, daha açılım yanlısı isimler. Ama Mahmut Ahmedinejad'ın böyle çok fazla bir şey yok, karşılığı yok. Siyasi kariyerini düşünüyor. Çünkü kendisi sürekli aday olmak istiyor. En son sefer aday olmak istediğinde devrim lideri Hamenei bunu engellemişti. O da Hamenei'ye yazdığı cevabi mektupta bu seferlik olmuyorum, ben senin emrine uyuyorum diye bir cevap vermişti. Yani orada bu seferlik vurgusu şeydi. Yani ben bundan vazgeçmeyeceğim. Önümüzdeki dönemlerde tekrar aday olacağım diyordu açık açık. He tabi Anayasa Konseyi izin verir mi? Malum orada adaylar Anayasa Konseyi'nden geçmek zorunda. Anayasa Konseyi de doğrudan Hamenei'nin kontrolünde. Dolayısıyla onu geçmesini ben mümkün görmüyorum. Eğer farklı bir şey yoksa kafalarda. Ahmet Necat'ın tek yapmaya çalıştığı o iç siyasi figür olarak bir şekilde dalgaya binmek, o dalganın üzerine binmek. Çünkü dediğim gibi sokaklarda çok fazla halk yok ama o itiraz konusunda halkın %80'e yakını katıldığı konular. Yani çünkü bu ekonomi. Yani burada muhafazakarı da etkiliyor, burada seküleri de etkiliyor, burada etnik azınlıkları da etkiliyor. Yani herkesin hayatını gerçekten çok ciddi etkiliyor. Hasan Ruhani'nin sözleri var, burada konuşmuştuk daha önce. Yani diyor ki ülkeyi kapatacağız neredeyse. Yani ülke kapanma noktasına geldi. Yani kilidi vurup kapatacağız ülkeyi ekonomi durma noktasında. Yani 40 yıldır bu Amerika ile ilişkileri halledemiyoruz. Gelin diyor bunu referanduma götürelim. Yani tamam biz burada karar alıyoruz ama bu da işleri çözmüyor. Belki bir şekilde hala doğrudan bunlar İranlı yetkililerin sözleri. Yani tamam günlük ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Halk markete gidip hala yiyecek vesaire bulabiliyor ama ülke böyle yönetilmez. Ülkenin müthiş yatırımlara ihtiyacı var. Genç nüfus var. İşsizlik almış başını gitmiş. Gençler arasında %30'lar 40'lardan bahsediliyor işsizlik oranları. Bütün bunlar olduğunda ve ekonomide Ruhani'nin elinde kontrolünde bir şey. Hatta yine daha önce söylemişti Hamene'ye yönelik. Medyada söyledi bunu. Çünkü bu artık gerginlik arka kapılar arasında kalmıyor. Medyaya da yansıyor. Dedi ki ben Hamene'ye dedim ki bir savaş şartlarındayız. Devrim liderimize dedim ki gel o zaman ekonomiyi de sen yönet. Bu ne demek? Yani ya bırak ben bildiğim gibi yöneteyim. Ki onun şartı da işte Amerika ile asgari bir zemin bulmak. Çünkü sevelim sevmeyelim, kabul edelim etmeyelim. Dünya finans sistemi, ekonomik sistemi tamamen Amerika'nın elinde. Hatta Çin gibi işte ne bileyim Amerika'yı muhalif kimliğiyle bilinen ülkeler bile İran'dan petrol alımını hemen hemen sıfıra düşürdüler. Dolayısıyla Amerika ile bir şekilde uzlaşmanız lazım. Avrupa söz verdi, Instex diye bir mekanizma kuracağım, senle ticarete devam edeceğim diye FOS çıktı. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Niye? Çünkü herkes Amerika'dan korkuyor. Amerika'nın Almanya'daki büyükelçisi Alman şirketlerini toplayıp doğrudan onlara adeta fırça atıyor. Kimlerin İran'da iş yaptığını biliyorum. Devam ederse size hesabını sorarım diye. Amerika'nın bu kadar tam saha presi var. Türkiye üzerindeki baskıları biliyoruz. Daha önceki Halkbank davasını biliyoruz. Başka şeyleri biliyoruz. İran dolayısıyla bu durumdan çıkmanın yollarını arıyor. Aksi takdirde iç politika ne olur sorunuza dönecek olursak seçimlere katılım düşebilir. Meclis seçimlerine. Çünkü İran öyle veya böyle. Tabii ki batılı demokrasi standartlarıyla arada ciddi mesafe olmasına rağmen o 40 yıllık geçtiğimiz süreçte hemen hemen her yıl bir seçim yapan bir ülke. Her yıl insanların önüne bir şekilde sandığı getiren bir ülke ve meşruiyetini bu seçimlerden sağladığını söylüyor. Dolayısıyla o eğer meclis seçimlerine katılım, çünkü insanlar şunu diyebilir, daha önce Hatemi'nin de bu yönde uyarısı vardı. Yani insanlar seçimle sandıkla hiçbir şey değişmiyor anlayışına gelirse artık kimse sandığa getiremez. Hatemi demişti yani artık bizim gibi, çünkü Hatemi'nin nispeten popülerliği yüksek toplumda, bizim çağrımız da halka bir fayda sağlamaz. Yani hani gelin oy kullanın. Hatta İran'da zaman zaman özellikle reformcu kesim çok der bunu. Yani tamam biliyoruz kötüyle daha kötü arasında seçim yapıyoruz ama gelin kötüyü seçin. Yani hani çok iyi seçenek yok maalesef, bizim sistemimiz böyle. Tabii muhafazakarlar buna karşı çıktılar ama gerçekçi de olmak lazım. Yani İşte 3 tane molla çıkartıp bak bu daha iyi molla veya işte molla olmasa bile Ahmedinejad gibi böyle kimsenin bilmediği şeyler getirip, figürler getirip. Çünkü biliyoruz yani İran sosyolojisini biliyoruz, toplumunu biliyoruz. Genç, dünyaya açılmak isteyen, batılı bir hayat tarzına daha sıcak bakan kesimler ama o siyasi mekanizmaya varıldığında, yapıya varıldığında ciddi bir daralma söz konusu. Hı hı. Yani orada işte en halkın umudunu işte 16 yıl Milli Güvenlik Sekreterliği yapan, İran-Irak Savaşı'nda en önemli komutanlardan biri olan Hasan Ruhani en fazla ılımlı bir çehre olarak ortaya sürülebiliyor. Dolayısıyla bu tıkanıklık yaratıyor. Yönetim bunu aşmayı başarıyordu yani. Seçim zamanlarında işte nispeten propaganda aygıtlarıyla işte nispeten ılımlı adayları göstermekle falan bir şekilde halk sandıkları çekebiliyordu. Ama bu şartlar altında yani işte çeşitli istatistikler vardı en azından bu son döneme kadar. Yani 83 milyonu 60 milyonu ciddi ekonomik problemlerle karşı karşıya. Yani orta kesim 20 milyona falan sıkışmış durumda ki zengin 3 milyonluk kesimi dışarıda tutarsak yaklaşık. Şimdi bu 60 milyonun fakirleşen insanı yönetmek kolay değil.
Ne olur bu insanlar sandığa gitmezse?
Sandığa gitmezse meşruiyet krizi artar.
Nelere yol açar?
Nelere yol açar? Dedim ya sokak hareketlerine yol açar. İnsanlar umudunu kesmemeli sistemden. Umudunu kestikleri anda alternatif ararlar. Artık orada çok sağduyulu düşünmezler. İran'ın halkı bugüne kadar sağduyulu geldi. Bunu İran yönetimi de iyi kullandı. Bakın Suriye'ye bakın, işte Irak'a bakın, Lübnan'a bakın, Afganistan'a. Biz bir istikrar adasıyız. Aman güvenliğimizi önceleyelim diye İran halkı da buna cevap verdi. Ama son tahlilde dediğim gibi yani bu işte hastaneye gittiğinde ilaç bulamıyor, yaptırımlardan etkileniyor. İşte eğitim kalitesi düşüyor. Ülkenin en önemli bilim insanları yurt dışına kaçıyor. Muazzam bir şey var. Yurt dışına göç var. Özellikle belli bir eğitim seviyesinin, belli bir refah kesiminin üzerindeki insanlar. İşte biz bunu Türkiye'deki konut satışlarından falan da görebiliyoruz. En çok konut alan yabancılar arasında geliyor İranlılar. Bütün bunlar olduğunda yani ne yapacak bu şey? Ortalama İranlı vatandaş. Hiçbir şey düzelmiyor. Farklı arayışlara gidebilir. Özellikle burada tabii sıkıntı olan bölüm genç nüfusun fazlalığı. Yani gençler bu şeyleri çok düşünmüyorlar. Yani günübirlik anlık karar veriyorlar ve anlık öfkelerini dışarıya yansıtıyorlar. Bu tehlikeli olabilir. Çünkü korkuları yok. Çünkü her yönetim belli anlatılarla iş başında kalır. İran'ın mesela resmi ideolojisi işte Şah kaçtı. İslamcı ideoloji Şah'ın kötü olduğu İran-Irak Savaşı'nda büyük kahramanlıklar yapıldı vesaire üzerine dayanır. Ama genç nesil bunlar hatırlamıyor. Nüfusun %80'i Hümeyni'yi hatırlamıyor. İran-Irak Savaşı'nı hatırlamıyor. Yani onun sorduğu dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerinin üzerindeyiz. Daha geçtiğimiz haftalarda Ruhani yeni bir doğal petrol rezervleri bulunduğunu açıkladı. Peki niye bu kadar fakiriz? Peki niye bu kadar kötü durumdayız? Yani bu soru gittikçe daha fazla soruluyor. Ve artık burada tamam dış güçler, dış güçler, dış güçler artık bir yerde geliyor halk. Yani 40 yıldır dış güçler diyorsunuz. Demek ki sizde sorun vara gelebilir. Ruhani'nin açıklamaları onun için. Yani Ruhani içeriden birisi olarak bu referandum çağrıları. Yani Amerika ile sorunumuzu çözelim. 40 yılda çözemedik. Bir şey aşamıyoruz demesi bundan kaynaklanıyor. Çünkü o halktaki o biriken şeyi hissediyorlar, enerjiyi. Ve biz bunu Irak'ta gördük. Yani Irak'ta da biz çeşitli defalar söylüyorduk. Orada müthiş bir birikim var. Şii gençler çok rahatsız. Yani yönetimi nasıl sahip olan Şii partilerde gençler çok rahatsız. Aynı soruyu soruyorlar. 2003'te tamam Saddam Hüseyin kötüydü, diktatördü vesaire. Tamam gitti. 2003'ten beri siz yönetiyorsunuz ve hiçbir şey daha iyiye gitmedi. İnsanlar Saddam dönemini arıyor. Malum sloganları görüyoruz vesaire. Iraklılık kim diye artık Şii Sünni değil. Gösterileri hepimiz gördük. Yani biz Iraklıyız diyor ve evet, problemlerimizi çözün. Hatta düne kadar işte İran'a karşı büyük bir sempati varken bugün tam tersi İranlı liderlerin resimleri yakılıyor. İran temsilciliklerine saldırıda bulunuyor. Haşr-ı Şabi komutanlar linç ediliyor meydanlarda. Temel sorun aynı. Yani biz Iraklı olarak dünyanın en büyük rezervleri üzerinde oturuyoruz Basra'da. Benim niye elektriğim yok, niye suyum yok? Yani çok temel sorular. Buna işte dış güçler var, teröristler var, IŞİD var, İsrail var falan bu almıyor. Yani birkaç sene erteleyebiliyorsunuz ama sorunları çözmeniz gerekiyor. Maalesef Orta Doğu'nun birçok bölgesinde gördüğümüz gibi kolektif yolsuzluk sistemi var. Hiç kimse dışarıda değil. Şimdi Lübnan'da gösterileri görüyoruz. Halk sokakta, tamam yeni bir rejim yıkılsın, tamam rejim yıkılsın ama herkes rejimin içinde. Hiçbir aktör yok ki, Irak'ta da öyle. Yani işte Şii partilerin hepsi iktidarda, Sünni partilerin hepsine görev verilmiş, Kürtler bir sürü şey paylaşmış. Bunları çekelim dediğinizde kimse kalmıyor. Yani dolayısıyla bu işler maalesef demokrasinin olmaması, alternatif olmaması. Yani bunlar iktidardan gelip bunlar gelirse iyi olur umudu kalmadığı zaman halkta bu tür gösteriler görebiliyoruz. Dolayısıyla şunu net görebiliyoruz. İran'daki gösterilerin sıklığı artıyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemlerde çok büyük ihtimalle tekrar edecektir. Bu ne zaman olur tabii ki bilemeyiz. Sosyoloji bu. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra. Ama bunlar devam edecek. Ve bunlara temel bir çözüm bulunmadığı takdirde de çok parlak bir gelecek beklemiyor diyebiliriz İran'a.
Tabii ki bölgeye de bize de çok büyük etkisi olacak.
Muhakkak. Yani nasıl Suriye krizi, Irak krizi bizi etkilediyse ekonomik anlamda, insani anlamda, işte bugün 4 milyona yakın Suriyeli ve Irak'tan bahsediyorsak, işte yani İranlarla ilgili de çalışıyoruz. Yani çeşitli rakamlar var ama Türkiye'deki İran nüfusu, Türkiye'de İran'dan gelen Afgan nüfusu müthiş şekilde artmış durumda. Yani bunları çok fazla gündeme getirmiyoruz ama oradan gelen dalganın nasıl büyüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu krizin farklı merhalelere evrilmesi
hepimizi etkileyecek.
Hepimizi her yönden ve maalesef olumsuz olarak etkileyecek.
Peki, bakalım ne tür gelişmeler yaşanacak, göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ederim
katıldığınız için. Sağ olunuz. İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.